Kitabın adı Ölümsüz Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 13. ayrım. 12. bölüm. Eve, bu işin o kadar da kötü olmadığına karar verdi. En azından kent savaşlarındaki çatışmalar, İspanya'daki Engizisyon mahkemelerinin işkence odaları, X-Ray 85 Ay Jet'inde bir deneme uçuşu kadar kötü değildi. Üstelik kendisi bir polisti. 10 yıllık bir meslek hayatı vardı ve tehlikeye alışıktı. Tina, onun yoluk saçlarından bir tutamı eline aldığında, Eve, gözlerinin paniğe kapılmış bir atın gözleri gibi fırıl fırıl döndüğünden emindi. "Şey, istersen..." Trina, işi uzmanına bırak dedi. Genç kadın, saçlarını ellemekten vazgeçince Eve ferahladı ve hafifçe inledi. "Bakalım ne yapabiliriz?" Trina, silahsız yaklaşıyordu ama Eve ona endişeli gözlerle bakıyordu. "Bir saç bakımı programım var." Leonardo, Biff'le birlikte üstünde yığın yığın kumaşlar bulunan uzun bir masanın başında oturmuştu. İki erkek aralarında alçak sesle konuşuyorlardı. Leonardo başını kaldırıp baktı. "Modası geçmiş bakım programlarına ihtiyacım yok." Trina, bunu kanıtlamak ister gibi, Eve'in yüzünü kocaman, sert avuçlarının içine aldı. Gözlerini kısarak ellerini yavaş yavaş genç kadının çenesinden şakaklarına doğru kaydırmaya başladı. "Kemik yapısı iyi," dedi. "Kime gidiyorsun? Niçin?" "Yüzünü biçimlendirmek için." "Tanrım!" Trina durdu, sırıttı. Sonra insanın kulak zarını patlatan bir kahkaha kopardı. Bu ses paslı bir müzik aletinden çıkar gibiydi. "Senin polisten hoşlandın Mavis." Mavis sarhoştu. "O polislerin en iyisidir," diye cevap verdi. Bir tabureye tünemiş, üç kanatlı aynada kendisini seyrediyordu. "Belki bana da bakım yapabilirsin Trina. Avukatlar daha aklı başında bir imaj sergilememi önerdiler. Anlarsın ya, esmer ya da onun gibi bir şey. Kulak asma." Trina, Eve'in çenesini kaldırmak için baş parmaklarını gıdığına bastırdı. "Bütün yargıçların cübbelerini fırlatıp atmalarına neden olacak bir gömleğim var tatlım. Metalik genel ev pembesi. Şu anda çok moda." "Evet öyle." Mavis, safir rengi buklelerini arkaya savurarak düşündü. "Birkaç tutam saçını altın rengine boyayarak seni tamamen değiştirebilirim." Eve'in kanı dondu. "Sadece kes, olur mu? Saçımın biraz kesilmesini istiyorum, o kadar." "Evet, evet." Trina, Eve'in başını göğsüne doğru itti. "Saçının rengi de mi Tanrı'nın hediyesi?" Kendi kendine güldü ve Eve'in başını kaldırdı ve yüzüne düşen saçları eliyle arkaya doğru çekti. "Gözler iyi. Kaşlar biraz oynamak istiyor ama bunu halledebiliriz." Eve, Trina'nın iyi olarak nitelediği gözlerini kapadı ve bu kadın saçına ne yaparsa yapsın, önünde sonunda uzayıp eski haline geleceğini düşündü. "Mavis, bana biraz daha şarap ver." "Tamam, ıslatalım." Trina, Eve'in oturduğu koltuğu çevirdi ve iterek seyyar bir saç yıkama bidesinin önüne götürdü. Sonra koltuğu iyice arkaya yatırdı. "Gözlerini kapa ve tadını çıkar hayatım. Ben en iyi saç yıkayan ve baş masajı yapan berberim." Bu konuda söylenecek şey çoktu. Ya şarap ya da Trina'nın becerikli parmakları Eve'i yavaş yavaş bir alacakaranlık dünyasına sürükledi. Gevşemişti. Uzaklardan Leonardo ile Biff'in pijama rengi konusunda tartıştıklarını duyuyordu. Kırmızı saten mi, domates rengi ipek mi? Leonardo'nun programladığı müzik klasik bir parçaydı. Piyano hıçkırıyor, ezilmiş çiçeklerin kokusu havayı dolduruyordu. Paul Redford ona niçin Çin işi kutudan ve yasa dışı uyuşturuculardan söz etmişti? Eğer onları Pandora'nın evinden almak için geri döndüyse, eğer bu uyuşturucudan kendisinde de varsa, onun varlığının bilinmesini niçin istesindi ki? Yoksa ikili mi oynuyordu? Eve numara yapmış olabilir miydi? Uyuşturucudan özellikle mi söz etmişti? Belki de böyle bir kutu yoktu ya da Redford onun artık orada olmadığını biliyordu. Öyleyse Eve yüzüne soğuk ve yapışkan bir şey sürülene kadar kımıldamadı. Ancak o zaman irkildi. "Ne oluyor Tanrı aşkına? Bunun adı Saturnia yüz bakımı." Trina, gri ile kahverengi arası bulanık içkisinden bir yudum daha aldı. "Gözeneklerini elektrik süpürgesi gibi temizler. Cildini ihmal etmek cinayettir. Mavis, Sheena'yı çıkartır mısın?" "Sheena nedir?" "Neyse, boş ver." Eve, ürpererek gözlerini kapadı ve teslim oldu. "Bilmek istemiyorum." Trina, "Cilt bakımının tamam olması gerekir," dedi ve Eve'in çenesinin altına biraz daha çamur sürdü. Sonra parmaklarıyla çamuru yukarı doğru yaymaya başladı. "Gerginsin şekerim. Sana bir gevşeme programı uygulayayım mı?" "Hayır, hayır. Daha fazlasına tahammül edemem. Teşekkürler." "Pekala. Bana erkeğinden söz etmek ister misin?" Aniden Trina, Eve giydirmiş olduğu bornozun önünü açtı ve çamurlu elleriyle Eve'in göğüslerini kavradı. Eve'in ateş saçan gözleri fal taşı gibi açılınca güldü. "Endişelenme. Kadınlarla işim olmaz. Memelerine sadece bakım yapacağım ve erkeğin buna bayılacak." "Şimdi de bayılıyor." "Olabilir ama Saturnia'nın meme kremi bu alandaki en iyi üründür. Memelerinin derisi gül yaprakları gibi olacak. Bana inan, sevgilin onları okşamaktan mı, emmekten mi hoşlanır?" Eve gözlerini tekrar kapattı. "Artık başka bir eldeyim." "Gördün mü?" Eve su sesi duydu. Sonra Trina yine yanına gelip saçlarına mis gibi vanilya kokan bir şeyler sürdü. Eve kendisine insanların bunun için para ödediklerini hatırlattı. Kredi hesaplarında büyük gedikler açan önemli paralar. Bu insanlar deli olmalıydılar. Çamurla kaplı göğüslerinin üstüne sıcak ve ıslak bir şey konduğunda gözlerini açmamakla direndi. Neşeli konuşmalar duyuluyordu. Mavis ve Trina güzellik ürünlerinden söz ediyorlar. Leonardo ile Biff renk ve çizgi konusunda birbirlerine danışıyorlardı. Eve, İnsanlar buna para ödemek için gerçekten deli olmalılar diye düşündü. Ayaklarına masaj yapılırken kükrer gibi bir ses çıkardı. Ayakları sıcak bir şeyin içindeydi ve bu insana tuhaf ama hoş bir duygu veriyordu. Bir çatırtı duydu ve ayaklarının yukarı kaldırılıp örtüldüğünü hissetti. Sonra ellerine de aynı şeyler yapıldı. Buna da dayandı. Hatta kaşlarının çevresinde vızıldayarak dolaşan şeye de dayandı. Nihayet Mavis'in tatlı gülüşünü ve Leonardo ile cilveleşerek konuşmasını duyunca kendisini bir kahraman gibi hissetti. Mavis'in moralinin iyi olmasına katkıda bulunmak zorunda olduğunu düşündü. Bu, soruşturmada atılacak diğer adımlar kadar yaşamsal bir önem taşıyordu. Ölülerin hakkını aramak yeterli değildi. Trina'nın makasının sesini duyunca gözlerini daha sıkı yumdu. Saçının tarandığını ve yumuşak dokunuşları hissetti. Saç sadece saçtır diye düşündü. Zaten görüntü önemli değildi. Ulu Tanrım, ne olur saçımı tıraş etmesine izin verme. Beynini işine odaklamaya çalıştı. Ertesi sabah Redford'a soracağı soruları kendi kendine tekrarladı, onun verebileceği cevapları düşündü. Basına sızan haber nedeniyle komutanın odasına çağrılması olasıydı. Ama bununla başa çıkabilirdi. Hem Finney ile hem de Peabody ile birer toplantı yapması gerekiyordu. Topladıkları bilgiler arasında birbirini tamamlayanların bulunup bulunmadığına bakmanın zamanı gelmişti. Yine kulübe gidip Craig'den sürekli müşterilerden bazılarının adlarını öğrenecekti. Bunlardan birinden o gece Boomer'ı kimin korkuttuğunu öğrenebilirdi ve eğer aynı kişi Heta ile konuştuysa, Trina çamuru temizlemek için koltuğu yatar duruma getirince Eve irkildi. Trina sabırsızlıkla Eve'i bekleyen Leonardo'ya, "5 dakika içinde onu sana devredeceğim," dedi. "Dehamı zorlayamam." Eve bakıp sırıttı. "Tenin güzel. Sana bazı numuneler vereceğim. Onları kullanırsan güzelliğini korursun." Mavis ona doğru eğildi. Eve kendisini ameliyat masasındaki bir hasta gibi hissetmeye başlamıştı. "Kaşlarda çok iyi çalışmışsın Trina. Çok doğal görünüyorlar. Eve'in tek yapması gereken kirpiklerini boyamak. Onları uzatmaya bile gerek yok. Şu çenesindeki çukur da harika, öyle değil mi?" Eve sıkıntılı bir sesle, "Mavis," dedi. "Seni tokatlamak zorunda kalmak istemiyorum." Mavis sırıttı. "Pizza geldi. Bir lokma ye." Bir parça pizzayı Eve'in ağzına tıktı. "Tenini bir görsen Dallas, harika oldu." Eve hırlamakla yetindi. Pizzanın üstündeki sıcak peynir damağını yakmıştı ama aynı zamanda ağzını sulandırmıştı. Trina başına gümüş rengi bir türban takarken boğulmayı göze alarak pizza diliminden geri kalanını da ağzına attı. Trina koltuğu dikleştirirken bu koltuğun aşağı yukarı öne arkaya hareket eden istendiğinde yatak olan bir mekanizması var dedi. Eve aynada kendini süzdü. Sanki teni gerçekten daha güzel ve taze görünüyordu. Parmaklarını yüzüne değdirdi. Derisi yumuşacıktı ama saçlarının tek bir teli bile görünmüyordu. Saçlarım bu bonenin altında, öyle değil mi? Kendi saçlarım.
Elbette.
Tamam Leonardo, onu 20 dakika süreyle sana veriyorum.
Nihayet.
Leonardo'nun yüzü aydınlandı.
Bornozu çıkar.
Bak. Dallas, hepimiz profesyoneliz. Düğünde giyeceğin elbisenin provasını yapmalıyız. Mutlaka bir iki düzeltme gerekecektir.
Eve, nasıl olsa Leonardo'nun onu daha önce çıplak görüp orasını burasını ellediğini düşündü. Bir oda dolusu insanın da onu çıplak görmesinde bir sakınca yoktu. Omuz silkip bornozu çıkardı.
Leonardo elinde beyaz, kaygan bir kumaşla ona yaklaştı.
Eve bir çığlık kopardı ama daha fazla bir şey yapamadan adam kumaşı onun bedenine dolayıp arkasında iğneledi.
İri elleri kumaşın altına kayıp genç kadının göğüslerini özenle düzeltti.
Sonra eğilip kumaşın bir ucunu Eve'in bacaklarının arasından geçirdi, geri çekilip baktı.
Of, aman tanrım Dallas, Rourke seni böyle görünce ağzı bir karış açık kalacak.
Bu da ne?
Bu bildiğimiz Chandon'un bir farklı modeli.
Leonardo küçük dokunuşlarla modeli Eve'in üstüne oturttu.
Bu modele yuvarlak atlar adını verdim. Göğüslerini daha büyük göstermek için atlarını biraz besledim. Göğüslerin güzel ama bu onları daha belirgin hale getiriyor. Biraz dantel ve birkaç inciden oluşan bir işleme eklenecek. Fazla süsü olmayacak.
Onu aynaya bakabilmesi için çevirdi.
Eve seksi ve yuvarlak atlı görünüyordu.
Şaşkınlık içinde olgun diye düşündü.
Kumaş nemli olmasına rağmen hafifçe parlıyordu.
Belini ve kalçalarını sımsıkı sarıyor, göğüslerini ise itiraf etmek zorundaydı ki olduğundan çok daha büyük ve çekici gösteriyordu.
Sanırım bu, anlarsın ya, düğün gecesi için.
Mavis hülyalı bir sesle, herhangi bir gece içinde harika dedi.
Ah Leonardo, bana da böyle bir gecelik dikecek misin?
Diktim bile.
Al kırmızı satenden.
Söyle bakalım Dallas, seni rahatsız eden bir şey var mı? Fazla dar olan bir yer?
Hayır.
Eve buna inanamıyordu. Bu geceliğin modeli nedeniyle hiç de rahat olmaması gerekiyordu. Ama esnek bir koşucu giysisi kadar rahattı.
Denemek için öne ve yana doğru eğildi.
Sanki tam bedenime göre.
Mükemmel.
Biff bu kumaşı Richter 5'te küçük bir dükkanda bulmuş.
Şimdi sıra elbisede. Henüz sadece teğerli. Bu yüzden dikkatli olmalıyız.
Kollarını kaldır lütfen.
Elbiseyi Eve'in başından geçirdi. Kendiliğinden aşağı kayan kumaş harikaydı.
Üstü terzi kalemiyle yer yer çizilmiş olmasına rağmen genç kadın elbisenin güzelliğini görebiliyordu.
Bir sütun halinde inişi, daracık kolları, sade hatları kusursuz görünüyordu.
Ama Leonardo alnını kırıştırarak kumaşı çekiştiriyor, katlıyor, topluyordu.
Evet, yaka çok güzel.
Gerdanlık nerede?
Anlayamadım.
Bakır ve taşlardan oluşan gerdanlık. Sana onu Rourke'a aldırmanı söylememiş miydim?
Rourke'a bir gerdanlık istediğimi söyleyemem.
Leonardo iç geçirdi, Eve'i çevirdi ve anlamlı bir bakışla Mavis'e baktı.
Göz göze geldiler.
Başını salladı ve Eve'in kalçalarının üstünden geçen dikişi inceledi.
Genç kadını suçlar gibi, zayıflamışsın, dedi.
Hayır, zayıflamadım.
Evet, en az bir kilo zayıflamışsın.
Dilini şaklattı.
Hemen daraltmayacağım, o bir kiloyu geri almaya çalış.
Biff yanlarına gelip bir kumaş topunu yüzüne yaklaştırarak renginin genç kadının teniyle uyum sağlayıp sağlamadığına baktı. Sonra başını sallayarak uzaklaştı.
Bir şeyler mırıldanarak defterini açıp içine birkaç satırlık bir yazı yazdı.
Leonardo,
Biff, ben defterime elbisede yapılacak değişiklikleri not ederken sen Dallas'a diğer modelleri gösterir misin? Dedi.
Biff birden hareketlenerek duvardaki ekranın düğmesine bastı.
Gördüğün gibi Leonardo bu modelleri hazırlarken hem senin yaşam biçimini hem de vücut hatlarını göz önüne almış. Bu iki parçalı giysi öğlen saatindeki bir iş yemeği için ideal. Sade bir gündüz kıyafeti ama çok çok şık. Kullandığımız kumaş yün ve ipek karışımı. Daha çok yün.
İçinde hafif bir ipek fısıltısı var, o kadar.
Limon sarısı ama içinde hafif bir kızıllık var.
Evet, tayyörün modeli sade ve zarifti ama iyi. Ekranda onu bilgisayar çizimi olarak da olsa kendi üstünde görünce irkildi. Ne de olsa mankenlik yapmaya alışık değildi.
Biff,
evet Teğmen,
başına niçin harita dövmesi yaptırdın?
Adam gülümsedi. Ben yön bulma konusunda özürlü biriyim. Bu nedenle yaptırdım. İkinci model, koleksiyonun devamı. Eve bir düzine model gördü ve zihninde hepsi birbirine karıştı. Limon sarısı üstünde grup rengi gölgeler, dantelle karışık kadife, klasik siyah ipek. Her yeni modelin ekranda görünmesiyle Mavis ahlayıp ohluyor, hayran olduğunu belli eden sesler çıkarıyordu. Eve pervasızca sipariş verdi. En yakın arkadaşının mutluluğu yanında hayatının sonuna kadar borçlu olarak yaşamanın ne önemi vardı? Bunlar seni bir süre meşgul eder. Leonardo teyelli elbiseyi Eve'in üstünden çıkarınca Trina ona hemen bornozunu giydirdi. Şimdi bir taç gibi başını süsleyecek olan saçlara bakalım. Genç kadının başındaki türbanı açtı. Kendi buklelerinin arasından çıkardığı geniş dişli bir tarağı eline alarak Eve'in saçlarını taramaya başladı. Eve saçının kolay kolay şekle girmeyeceğine inandığı için içi rahattı. Nasıl olsa Trina ona istediği biçimi veremeyecekti. Ama öyle olmadığını görüyordu. Senin saçlarını kim yapıyor Trina? Saçlarımı benden başka kimse elleyemez. Trina göz kırptı. Tanrım, saçlarına bak bir kere. Eve başına gelebileceklerin en kötüsüne karşı hazırlıklıydı. Döndü. Aynadaki kadın kesinlikle Eve Dallas'tı. Önce bunun hoş bir şaka olduğunu ve Trina'nın saçlarına hiç dokunmadığını sandı. Sonra aynaya iyice yaklaşıp daha yakından baktı. Diken gibi perçemler ve havaya dikilen isyankâr saçlar kaybolmuştu. Saçı yine gelişi güzel kesilmiş, kendi doğal halinde bırakılmıştı ama şimdi bir biçimi vardı. Yüzünün çizgilerini uysallıkla izliyor, yanaklarının kavisine uyum sağlıyordu. Başını salladığı zaman da saçlar sözünü dinleyip eski yerlerine dönüveriyorlardı. Gözlerini kısarak parmaklarını saçlarının arasına soktu ve elini çektiğinde biçimlerinin bozulmadığını gördü. Saçlarımın rengini mi açtın? Yoo, doğal renklerini şinayla canlandırdım o kadar. Senin saçların geyik postu renginde. Ne? Hiç geyik postu gördün mü? Bordo kahverengi altın rengi karışımıdır. Hatta siyah yerleri bile vardır. Senin saçların da öyle. Tanrı sana karşı cömert davranmış ama saçını kim kestiyse kötü kesmiş ve renginin güzelliğini ortaya çıkartmak için hiçbir şey yapmamış. Güzel görünüyor. Çok doğru. Güzel oldu. Ben bir dahiyim. Çok güzel görünüyorsun. Birden Mavis yüzünü avuçlarına gömerek ağlamaya başladı. Evleniyorsun. Ah Tanrım, bunu yapma Mavis. Hadi. Eve çaresizlik içindeydi. Arkadaşının sırtını okşuyordu. Çok sarhoşum ve çok mutluyum ve o kadar korkuyorum ki Dallas, işimi kaybettim. Biliyorum yavrum, üzgünüm. Başka bir iş bulursun, daha iyi bir iş. Umurumda değil, aldırmıyorum. Bunu düşünmeyeceğim. Harika bir düğün yapacağız, öyle değil mi Dallas? Bundan hiç şüphen olmasın. Leonardo, düğünde giymem için bana müthiş bir elbise hazırlıyor. Hadi ona gösterelim Leonardo. Yarın. Leonardo Mavis'in yanına gelip onu kollarının arasına aldı. Dallas yorgun. Ah, evet, dinlenmeye ihtiyacı var. Mavis başını Leonardo'nun omuzuna dayadı. Çok çalışıyor. Benim için de endişeleniyor. Onun endişelenmesini istemiyorum Leonardo. Her şey düzelecek değil mi? Her şey düzelecek. Evet, öyle. Genç adam Dallas'a son bir kez endişeli bakışlarla baktı ve Mavis'i kucaklayıp dışarı çıkardı. Eve onların odadan çıkışını izledi ve içini çekti. Allah kahretsin. Trina aletlerini toplarken yüzünü buruşturdu. Bu tatlı kız kimin yüzünü paramparça edebilir, dedi. Dilerim Pandora cehennemde yanıyordur. Onu tanır mıydın? Bu meslekte çalışan herkes onu tanır ve ondan nefret ederdi. Öyle değil mi Biff? O cadaloz bir fahişe olarak doğdu ve öyle öldü. Sadece kullanıcı mıydı yoksa aynı zamanda satıcı mıydı? Biff yan gözle Trina'ya baktıktan sonra omuz silkti. Sattığını görmedim ama dedikodular duydum. Ancak onda her zaman yüklü miktarda mal bulunurdu. Söylentilere göre erotika kullanıyordu. Seksi severdi. Yatak arkadaşlarına da vermiş ya da satmış olabilir. Sen onunla yattın mı? Biff gülümsedi. Duygusal ilişkiler için erkekleri tercih ederim. Onlar daha az sorun çıkarır. Ya sen? Ben de erkekleri tercih ederim. Aynı nedenle. Pandora da erkekleri tercih ederdi. Trina çantasını aldı. Son duyduğum dedikodulara göre işle eğlenceyi karıştırıyor, bazı erkekler soyuyormuş. Yeni mücevherler almıştı. Mücevhere düşkündü ama para harcamak istemezdi. Başkalarının parasıyla almak peşindeydi. Onun büyük bir iş bitirdiği söylentiler arasında. Bu işi kiminle yaptığını biliyor musun? Hayır ama 3 ay kadar önceydi. Avuç içi iletişim cihazıyla bütün bir gün konuştu. Kimle konuştuğunu bilmiyorum. Ancak bu görüşmelerden en azından bir tanesinde başka bir gezegenle ya da bir uzay istasyonuyla konuştuğundan eminim. Çünkü görüşme gecikmiş ve Pandora çok öfkelenmişti. Yanında her zaman bir avuç içi iletişim cihazı taşır mıydı? Güzellik ve moda aleminde herkes avuç içi iletişim cihazı taşır şekerim. Biz de doktorlar gibiyiz. Eve çalışma masasına oturduğunda saat gece yarısına yaklaşıyordu. Yatak odasına tahammülü yoktu. Çalışmak için veya yalnız kalmak istediğinde kullandığı daireyi tercih etmişti. Kahve makinesini programladı ve içmeyi unuttu. Fini'nin yardımı olmadıkça elinde bulunmayan bir avuç içi iletişim cihazıyla uzaydaki bir merkezle 3 ay önce yapılan bir görüşmeyi tespit edebilmek için dolaylı yollar izlemesi gerekiyordu. Bir saat sonra pes etti ve uyku koltuğuna kıvrıldı. Kendi kendine biraz kestireceğini söylüyordu. Saatin alarmını sabah 5'e kurdu. Yasa dışı uyuşturucular, cinayet ve para diye düşündü. Bunlar bir arada yürür. Kaynağı öğren ve bilinmeyeni bul. Kimden saklanıyordun Boomer? O numuneyi ve formülü nasıl ele geçirdin? Onları geri alabilmek için kim senin kemiklerini kırdı? Boomer'ın acımasız darbelerle kemikleri kırılmış, etleri parçalanmış olan cesedi gözünün önüne geldi. Ama Eve onu hemen uzaklaştırdı. Bunu düşünerek uyuyakalmak istemiyordu. Ama belki bu, o gece göreceği kabuslardan daha zararsızdı. Kirli, kırmızı ışık yanıp sönüyordu. Seks, canlı. Seks, canlı. Henüz 8 yaşındaydı ama zekiydi. Acaba insanlar ölü seks seyretmek için para öderler mi diye merak ediyordu. Yatağın üstüne uzanmış ışığın yanıp sönüşünü izliyordu. Seksin ne olduğunu biliyordu. O, çirkin, acı veren ve korkutucu bir şeydi. Kaçınılmaz bir şey. Belki de babası bu gece eve gelmezdi. Eskiden onun kendisini nerede bıraktığını unutması ya da bir çukura düşüp ölmesi için dua ederdi. Ama artık bundan vazgeçmişti. O her zaman geri dönerdi. Ancak kimi zaman Eve çok ama çok şanslı olduğunda babası çok sarhoş ya da aşırı ölçüde uyuşturucu almış olur, yatağa yatar yatmaz horlamaya başlamaktan başka bir şey yapamazdı. Böyle gecelerde küçük kız rahatlayarak ürperir ve uyumak için yatağın bir köşesine büzülürdü. Hala kaçmayı, kilitli kapıyı aşıp 5 kat aşağı inmenin bir yolunu bulmayı düşünüyordu. Gece çok kötü geçerse pencereden aşağı atlamak gelirdi aklına. Çabucak aşağı düşecek ve bu her şeyin sonu olacaktı. O zaman babası artık onun canını yakmayacaktı ama Eve pencereden aşağı atlayamayacak kadar korkaktı. O sadece küçücük bir çocuktu ve bu gece karnı çok açtı. Üşüyordu da. Babası bir öfke nöbeti sırasında havalandırma cihazının kontrol aletini kırmış, havalandırma dışarıdaki soğuk havayı içeri üfleyecek şekilde takılı kalmıştı. Odanın köşesinde güya mutfak olarak kullanılan köşeye doğru yürüdü. Hamam böceklerini kaçırmak için önce çekmeceye vurdu. Bu konuda tecrübeliydi. Çekmecenin içinde bir çikolata buldu. Sonuncu çikolata. Son çikolatayı yediği için babası büyük bir olasılıkla onu dövecekti. Ama nasıl olsa dayak yiyeceği için buna aldırmadı. Çikolatayı bir hayvan gibi silip süpürdü. Elinin tersiyle ağzını sildi. Hala açtı. Çekmeceyi karıştırıp küflü bir peynir parçası buldu. Üzerinde diş izleri vardı. Peyniri neyin ya da kimin kemirdiğini düşünmek istemiyordu. Eline bir bıçak alıp küflü yerleri kazımaya başladı. Sonra babasının kapıda olduğunu duydu. Korkudan bıçağı düşürdü. Babası içeri girerken bıçak yerdeydi. "Ne yapıyorsun küçük kız?" "Hiç. Uyandım, su içecektim." "Uyandın mı?" Babasının gözleri matlaşmıştı ama Eve bu gözlerin yeterince mat olmadığını gördü. Ümitleri kırılmıştı. "Babanı özledin mi? Gel, babana bir öpücük ver." Küçük kız nefes alamıyordu. Nefesi kesilmişti ve bacaklarının arası o babasının en çok acıttığı yer korkudan zonklamaya başlamıştı.
Midem ağrıyor.
Öyle mi? Ben öperim geçer. Sırıtarak ona doğru geliyordu. Birden suratı asıldı. Yine bana sormadan bir şeyler yemişsin, öyle değil mi?
Hayır, ben...
Ama yalan ve yalanın kendisini kurtaracağı ümidi yüzüne inen şamarla birlikte yok oldu. Dudağı yarılmış, gözleri yaşarmıştı. Kımıldamadı, gözünü bile kırpmadı.
Peyniri temizliyordum, senin için.
Bir şamar daha yedi. Bu kez başının içinde yıldızlar uçuştu. Bu kez tökezleyerek yere düştü ve doğrulmaya vakit bulamadan babası üstüne çöreklendi. Yumrukları sert ve acımasızdı. Kız var gücüyle bağırıyor, çığlıklar atıyordu. Hissettiği kör edici, sersemletici acılar duyduğu korkunun yanında hiç kalırdı. Korkuyordu çünkü dayak ne kadar korkunç olursa olsun babası ona çok daha dehşet verici şeyler yapacaktı.
Baba, lütfen, lütfen, lütfen.
Seni cezalandırmalıyım. Beni hiç dinlemiyorsun, hiç dinlemiyorsun. Sana hediyeni veririm. Büyük bir hediye. O zaman iyi bir kız olacaksın. Küçük kız onun nefesini yüzünde hissediyor, adamın nefesi her nedense şeker gibi kokuyordu. İri elleri kızın zaten yırtık pırtık olan giysilerini parçalamaya başladı. Bedenini elliyor, sıkıyor, dokunmaması gereken yerlere dokunuyordu. Şimdi kesik kesik nefes almaya başlamıştı. Kız bu değişikliği tanıyor ve ondan korkuyordu. Aç gözlü, doymak bilmez birinin nefes alışıydı bu.
Hayır, hayır, acıyor, hayır.
Zavallı küçük bedeni isyan ediyor, karşı koyuyordu. Çığlıklar atıyor, onu yumruklayıp tırmalayarak kendisini korumaya çalışıyordu. Korku yerini dehşete bırakmıştı. Adam öfke içinde böğürdü. Küçük kızın kolunu geriye doğru büktü. Küçük kız, kendi kemiğinin kırılırken çıkardığı korkunç sesi duydu. Teğmen, Teğmen Dallas. Boğazından müthiş bir çığlık koptu. Olduğu yerde durmadan sallanıyordu. Uyandı. Müthiş bir paniğe kapılarak toparlandı, kalkmaya çalıştı. Bacakları onu taşımıyordu. Yere yuvarlandı. Teğmen, omuzuna dokunan elden kaçmak için olduğu yerde büzüldü. Boğazında hıçkırıklar ve çığlıklar düğümleniyordu. Somerset'in yüzü ifadesizdi. Sakin bir sesle, "Rüya gördünüz," dedi. Eve'in gözleri anılarla bulutlanmış olmasaydı, Somerset'in gözlerindeki onu anlayan bakışları görebilirdi. Somerset ona kapana kısılmış bir kurda yaklaşır gibi dikkatle yaklaştı. "Rüya gördünüz," dedi. "Bir kabus gördünüz.
Benden uzak dur. Git buradan, uzak dur."
"Teğmen, nerede olduğunuzu biliyor musunuz?"
"Nerede olduğumu biliyorum."
Konuşurken nefes almaya çalışıyordu. Çok üşüyor, yanıyor ve titremesine engel olamıyordu.
Git buradan, git.
Dizlerinin üstünde doğrulabildi. Sonra eliyle ağzını kapattı ve olduğu yerde sallanmaya başladı.
Defol buradan.
Sizi koltuğa götüreyim. Somerset'in elleri yumuşaktı ama Eve onu itip kendisinden uzaklaştırmak isteyince genç kızı bırakmayacak kadar da güçlüydü.
Yardıma ihtiyacım yok. Koltuğa kadar gitmenize yardım edeceğim.
Somerset'in gözünde o şimdi bir çocuktu. Yaralı ve bakıma ihtiyacı olan bir çocuk. Kızı Marlena gibi bir çocuk. Kendi çocuğunun da Eve gibi yalvarmış olabileceğini düşünmemeye çalıştı. Genç kadını koltuğa oturttuktan sonra konsolun yanına gidip çekmeceden bir battaniye çıkardı. Genç kadının dişleri birbirine çarpıyordu. Gözleri duyduğu dehşetten irileşmişti. Sakin olun. Eve ayağa kalkmaya çalışınca Somerset sert bir sesle "Orada kalın ve sakin olun," diye emretti. Topuklarının üstünde dönerek mutfak bölmesine geçip robot garsona yaklaştı. Alnında biriken terleri mendiliyle silerken sakinleştirici bir çay istedi. Eli titriyordu. Bu onu şaşırtmadı. Genç kadının çığlıkları kanını dondurmuş ve koşarak bir solukta buraya gelmişti. O çığlıklar bir çocuğa aitti. Kendini toparlayarak bardağı ona götürdü. Bunu için.
İstemiyorum.
İçin yoksa büyük bir zevkle zorla içiririm. Eve, Somerset'in elindeki bardağı bir darbeyle düşürmeyi düşündü ama bunun yerine yüz yuvarlak olup hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlayarak hem kendini hem de adamı utandırdı. Somerset pes etmişti. Elindeki bardağı bırakarak battaniyeyi ona sıkıca sardı ve Rourke'un doktorunu aramak niyetiyle dışarı çıktı. Ama sahanlıkta Rourke'la karşılaştı. Somerset, sen hiç uyumaz mısın? Temen Dallas, o. Rourke, elindeki bavulu yere bırakıp Somerset'in yakasına yapıştı. Ona bir şey mi oldu? Nerede? Kabus gördü, bağırıyordu. Somerset, her zamanki soğukkanlılığını kaybetmişti. Eliyle saçlarını sıvazladı. Söz dinlemiyor. Senin doktorunu çağırmak üzereydim. Onu kendi özel dairesinde yalnız bıraktım. Rourke onu yana doğru iterken o Rourke'un koluna yapıştı. Rourke, bana onun çocukken neler yaşadığını söylemeliydin. Rourke sadece başını salladı ve yoluna devam etti. Ben onunla ilgilenirim. Genç adam Eve'i yüz yuvarlak olmuş titrerken buldu. Öfke, üzüntü ve suçluluk duydu. Bu duygulardan kurtulmaya çalışarak onu şefkatle kucakladı. Her şey geçti Eve.
Rourke!
Şiddetle sarsılarak irkildi, sonra erkeğe sokuldu. Genç adam onu kucağına alıp koltuğa oturdu. Eve,
rüyalar,
dedi. Biliyorum. Kızın ıslak şakağına bir öpücük kondurdu. Üzgünüm. Bugünlerde hiç yakamı bırakmıyorlar. Sürekli rüya görüyorum. Hiçbir şey onlara engel olamıyor. Eve, niçin bana söylemedin? Kızın yüzüne bakmak için çenesini tutarak başını yukarı kaldırdı. Bütün bunlara tek başına dayanman gerekmezdi.
Hiçbir şey onlara engel olamıyor,
diye tekrarladı.
Artık hiçbir şeyi hatırlamıyordum ama şimdi her şeyi hatırlıyorum.
Eliyle yüzünü sıvazladı.
Onu öldürdüm Rourke. Kendi babamı öldürdüm.
13. ayrımın sonu. Sayfa 240. Devamı 14. ayrımda.